Ayrım 11. Savaşmadan Yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 115. Pis İşler Merkezi. Ne yazık ki öngörülen oluyor. Kırlardaki PKK militanları kentlerdeki militanlarıyla birleşiyor ve kentlerde kalkışma denemeleri gerçekleştiriliyor. Yönlendirilme mekanizması kırdakilere bağlı olan ve görünüşte yasal, komuta odakları tartışmalı siyasal parti bu kalkışmaya destek topluyor. Birkaç yıl geriye gidelim. Ahmet Taner Kışlalı öldürülüyor ve yüzlerce yıldır kurulamayan şeriat esaslı bir devlet kurmak isteyen partinin yetkilisi, cinayeti işleyenlerin Avrupa Birliği sürecini engellemek isteyenler olduğunu açıklıyordu. Birkaç ay geriye gidelim. PKK'nın kırlardaki savaşlarını açıktan destekleyen parti ve gözü kapalı kalemşorlar, şiddet ortamının devamından medet umanlar var, onlar bu işlerden çıkar sağlıyor diyorlardı. Şemdinli'de patlayıcı yüklü araç patlıyor açıklamalar yine aynı. Şemdinli'de sözüm ona barış gösterisi yaparak gerçek failleri saklamak isteyenler de aynı açıklamaları yapıyordu. Kentlere yerleşen militanların kalkışması için ortam böyle hazırlanıyordu. Belediye reisleri, USA'den devşirme yerel yöneticiler deniyor artık, işte tam bu dönemde gerçekten yerel yönetici gibi, yani bölge kaymakamı, büyük kent valisi gibi davranmaya başladılar. Kırda PKK atağa geçti. TC güvenlik güçleriyle silahlı çatışma başladı. Kentlerde de gösteriler. Kırda PKK kayıp verdi. Cenazeler kentlerde kaldırılırken ayaklanma başladı. Otomatiğe bağlanmış gibi kentten kente sıçradı. Ayaklarına yalnız Kürdistan kurulacak dedikleri kentlerde mi yükseltiliyor? Hayır, Akdeniz, Ege kıyılarında, İstanbul'da, Sakarya'da. PKK'yı destekleyen partinin yöneticisi Mehmet Metiner patlamaların ardından ekrana çıktı ve AKP'nin AB yolu tıkanmak isteniyor diye açıkladı. Onlara göre AB karşıtları ortamdan yararlanıyorlardı. Onu haber programında konuşturan kişi ısrarla PKK diyor. Mehmet Metiner ad koymuyor, şiddet demokrasiye engel diyerek karşılıyor. Şimdi açık konuşmanın sırasıdır ve kıvırtmaya gerek yok. TC devletinin içindeki bazı odakların AB yolunu tıkamak için şiddet istediğini söyleyip yazanlar derhal ama derhal o odaklardan kimin nerede PKK'yı dağa çıkardığını, kimin nerede PKK'nın kentteki uzantılarını kalkışmaya özendirdiğini açıklamalıdırlar. Kanıt tanık, belge olmasa da olur. TC'nin güvenliğinden sorumlu kurumların başında olanların hepsi AB'ye iltihak etmeyi ya da AB tarafından yutulmayı tek kurtuluş olarak görmüyorlar mı? O zaman kim PKK'nın silahlı eylemlerini destekliyor da AB yolunu tıkıyor? Ekranda ateş, kan. O demokrasi yolumuz tıkanıyor diyor. Yerel yönetici olanlar asıl merkezi açıklanmayan bir devletin elemanları olarak önce olayları kışkırtıyor, sonra da barışçılık oynuyorlar. Durumu görmezden anlamazdan gelen aymaz yöneticiler, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi projesini ABD Almanya parasıyla yaşama geçiren sivil ve resmi odaklar, Güney Kürdistan Anayasası'nın girişindeki Sevr paragrafını hemen şimdi okumalılar. Yoksa ABD, AB güdümünde fiili Kuzey Kürdistan'ı yasallaştıracaklar. Unutmamalı ki sorun PKK değil, Kürtlerdir diye kışkırtanlar ve ayaklananları aynı merkezler yönetmektedir. O merkez ise ne Tahran'da ne de Şam'dadır. 3 Nisan 2006. Hangi yüzle Anıtkabir'e? Amasya'daydılar. Nablus, Halep, Adana hattının eski 7. Ordu Kumandanı Paşa ile öteki iki kişi masa başında oturdular. Albay Rauf Bey denizciydi. Hamidiye savaş gemisinin komutanlığını yapmıştı. Kumandan Halep içinde ve dışında koalisyon kuvvetlerine karşı son savaşını zaferle sonuçlandırırken, o Limni Adası'nın Mondros Limanı'na demirli İngiliz başkomutanlık gemisi Agamemnon zırhlısında yurdu, devleti, orduları, Çanakkale'yi teslim edecek anlaşmayı Hanedani Osmani, Devleti Aliye adına heyet reisi olarak imzalamıştı. O ki 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal'in masaya koyduğu Amasya Direniş Genelgesi'ni imzalamaktan kaçındı. imzadan kaçınmasına, hanedanla akrabalık ilişkisine gerekçe gösterdi. Kumandan Mustafa Kemal koalisyon saldırısına karşı direnerek Nablus'tan Halep'e yürürken ve İskenderun'dan başlayıp Katıma istasyonundan Afrin hanlarından geçerek Telafer'e uzanan savunma hattını tutmakla görevlendirdiği 20. Kol Ordu Kumandanı ve 7. Ordu Kumandan Vekili olan 3. kişi de direniş genelgesine imza atmaktan çekilmiş ama hiç olmazsa çarpıya benzer bir işaret koymuştu. Kumandan Mustafa Kemal zor günlerde amaca ulaşmak için arkadaşlarının tutumuna karşı sessiz kalmış ve genelgeyi önüne çekerek açık imzasını atmıştı. Ardından Erzurum'da kongre toplandı. Daha işin başındaydılar. Albay Rauf Bey ve İstanbul'dan gelen İttihatçı arkadaşları kulise başladılar. Kumandanı kongre başkanı yapmayacaklardı ancak kumandan sabırlıydı. Delegelerle görüştü ve kongre başkanlığına seçildi. Sonra Sivas Kongresi ve Bağımsızlık Savaşı ilanı, direnişi yönetecek ulusal heyet seçildi. Kış günü Ankara'ya geçti heyet ama ilk seçilenlerin yalnızca 4 kişi çalışmalara katıldı. Bu arada İstanbul'daki Mebuslar Meclisi'ni açtılar. Albay Rauf Bey ve arkadaşları gittiler. Kumandan Mebuslar Ankara'dan geçsin de kendilerini ulusal direniş kararı için ikna ederim dedi. Olmadı. İstanbul'a gidenler meclis işini pek sevdiler. Ankara yalnız kaldı. Hatta Erzurum'da görevli kol ordu kumandanı Kazım Paşa, Ankara'ya bir tel çekerek İstanbul'da meclis açıldığına göre Ankara'daki heyeti temsiliyenin çalışmasına gerek kalmadığını bildirdi. Kumandan İstanbul'daki Albay Rauf Bey'e İngilizler meclisi basacak, mebusları da alıp Ankara'ya gelin dedi. Albay Rauf Bey ve arkadaşları dinlemediler. İngilizler Rauf Bey başta olmak üzere hepsini tutuklayıp Malta Adası'na gönderdi. Sonra zorlu işler oldu. Kendiliğinden örgütlenen yerel Kuvvayi Milliye gruplarının direnişleri çoğu yerde yenilgiyle sonuçlandı. İşgalciler içerilere yürüdüler. Ankara'da saltanattan icazetsiz, halifeden fetvasız bir meclis açıldı da ulusal direniş örgütlenmeye başlandı. Direniş merkezini dağıtmak için hanedanlık ve İngiliz desteğiyle birçok yerde Kürdistan Teali Cemiyeti kışkırtmasıyla etnik dinsel ayaklanmalar başlatıldı. Ankara teslim olmadı. Başçavuş Peşova Ethem Bey ve kardeşleri yalnızca 4 ay ulusal kuvvetler yanında yer aldıktan sonra Yunan işgal kumandanlığı ile anlaşarak İngiliz himayesinde yaşayacak Rum Ermeni Çerkez Türk Federe Devlet yani Otonom Anadolu Devleti yönetiminde yer almak için aşiret adamlarını da alarak Yunan'a geçtiler. Başçavuş Peşova Ethem Bey ile Yunan'a geçmeyen Türkler, Çerkesler, Balkan göçmenleri Uluslağı çevresinde işgale karşı direndiler. Kuvayi Milliye döneminin noktasal ve denetimsiz savaşı sona erdi. Yepyeni bir ordu kuruldu. Orduya bağlı gerillalar Uluslağı'nda, Antep'te, Maraş'ta, Irak'ın kuzeyinde Toroslar'da savaştılar. Rauf Bey ve arkadaşları ise 1921'de Sakarya zaferinden sonra Ankara'ya döndüler. Aradan 81 yıl geçti. Amerikan Siyasal Partisi'nin örgütü NDI ve İçeriden Arı Derneği ile Amerikan Alman Dernek ve Vakıflarının partneri Türk Demokrasi Vakfı'nın elemanları işbirliği yaparak TBMM'ye giriyorlar. Demokrasi Komitesi kuruluyor. Parti ayrımsız komite üyesi milletvekilleri Washington'un yolunu tutuyorlar. CIA eski elemanının belirttiği üzere ABD siyasal partilerine bağlı örgütler TBMM Anayasa Komisyonu'yla çalışmalar yapmışlar. Alman vakıfları ise Arı, TESEV, TDV işbirliğiyle TC Anayasası'nın değiştirilmesi toplantılarını Ankara'da gerçekleştirmişler. Açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı yapmış. Devlet reformu artık batılı yayılmacıların isteklerine uygun olarak sonuçlandırmakta. Bu arada İstiklal Meclisi binası tütün sigara kaçakçılığı nedeniyle Amerika'da soruşturmaya uğrayan Philip Morris kumpanyası ile Sabancı Vakfı'nın verdiği 500 bin dolarla onarıldı ve içi dışı değiştirildi. İstiklal Meclisi'nin kapısına Amerikan kumpanyasının adı yazıldı. Şimdi sormak gerekiyor. Hangi 23 Nisan ve hangi yüzle Anıtkabir'e? 23 Nisan 2006. sınırın ırzına geçmek. Komşu ülke ile ülkeniz arasında bir sınırınız olur. Laf olsun, torba dolsun diye sınır denmez. Her iki ülkenin yasaları, devlet ile toplum arasındaki ilişkileri, güvenlik ilkeleri ayrıdır. Herkes kendi evini bilir de ona göre davranır. Evler ayrı diye yandaki evi yıkıp yakmaya kalkışmak komşuluğa sığmaz. Komşu evde bir uğursuz barınıp da arada bir sizin evinize giriyor, çoluğunuzu çocuğunuzu öldürüyorsa, eşyanızı yakıyorsa buna komşuluk denir mi? Batılı saldırganların maşası komşuya yerleşmiş, orada yatıp kalkıyor. Silahlar ona orada teslim ediliyor. Yunanistan zabitleri orada bomba eğitimi veriyor. Sıkıştıklarında ABD silahlı güçleri onlara orada yardım ediyor. Genç kız yurttaşlarınız oraya kaçırılıp seks kölesi olarak yıllarını geçiriyor ve maşanın ölüm timleri sınırı geçip geliyor, vuruyor, yakıyor, öldürüyor. Mühendisin öğretmenin kimliğine bakıyor ve doğum yerine göre Türk olduğuna karar verip çocuklarının yanında başına mermi sıkıyor. Batılı ülkelerin maşası daha sonra sınırı geçip keyfine bakıyor. Koruyup kollayanların kanatları altına siniyor. Suçluyu yakalamak, silahla direnirse çatışmayı göze alarak etkisizleştirmek için sınırı geçiyorsunuz. Komşu devletin kukla yönetimiyle Avrupa Birliği ve ABD birlikte bağırmaya başlıyorlar. Türkler sınırı ihlal etti. Saldırgan her gün sınırın ırzına geçiyor, ses yok. Saldırgan insan haklarının ırzına geçerek savunmasız insanları katlediyor, ses yok. Bu gelişmeleri terör nereden gelirse gelsin karşıyız teranesiyle geçiştirenler alanlara çıkıyorlar. ABD defol, Orta Doğu'da işgale son diye bağırıyorlar. Ancak ABD-AB koalisyonunun maşalarına, kukla Kürdistan Güneyi Devleti'ne ses yok. Kukla devletin başı Celal Talabani, Ebu Garip hapishanesinde cinsel olanı da içinde olmak üzere akıl almaz işkenceler ortaya çıktığında savaş hali olur böyle şeyler diyerek açıkça insan haklarının ırzına geçilmesini onaylıyor. Türkiye'deki tabiplerin odaları başta olmak üzere sivil dernekler sus pus. Çok milliyetçi bir profesör toplamış birkaç basın çalışanını, Kürtçülük sorununun çözümü raporu sunuyor. Sosyal ekonomik çözümler, bölge için bakanlık. Dikkat! Bölgeyi ayrı tutup bakan yönetirse yarın o bölgenin başbakanı da olur. Olağanüstü hal valisi adı altında bölge valiliği kurdukları gibi. Kurulsun vesaire diyor. Sizin anlayacağınız her şey iç sorun. Oysa Kürt ya da Kürtçülük sorunu yok. Sorun Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ABD ve Avrupa, şimdi AB koalisyonunun TC'nin varlığını sindiremeyerek Türkleri Anadolu'dan söküp atma sorunudur. ABD'de konuşlanmış PKK destekçilerinin enstitü adındaki odakları, Avrupa'daki dernekler, TV merkezleri, eroin trafiği yönetim yuvaları, PKK'ya silah satış büroları, Atina ve Rum Lefkoşa'daki odaklar, kirli işlerin paralarının toplandığı banka hesapları. Öncelikle bu sorunlar çözülmeli değil mi? TC devletini yönetenler işi bağlamaya çalışıyorlar ve ABD terör örgütünü tasfiye etsin diyorlar. Ya sonra? Karşılık olarak ABD-AB koalisyonu Irak'ı da İran'ı da iyi ederken yardımcı mı olunacak? PKK silah bırakınca dünyayı ele geçirmekten asla caymamış olan yayılmacı ABD-AB koalisyonunun TC'ni kuşatan kukla devletler yönetimler oluşturmasına göz mü yumulacak? Ulusal bankalarınızı, tarım alanlarınızı, limanlarınızı PKK'ya mayın ve silah satmış olan AB ülkelerinin şirketlerine satmak ahlaki mi olacak? Siz böyle yapacaksınız, PKK olsa ne olur, olmasa ne olur? 8 Mayıs 2006 Yatak odanızı konuşmak. Bir devlet yönetimi bir başka devletin ayağına gider ve kendi ülkesinin iç işlerini görüşmeye başlarsa o devletten hayır gelmez. Azerbaycan devletini baştan sona ele geçirmek için önce İngiltere siyasal partilerinin örgütleri, sonra ABD siyasal partilerinin örgütleri eleman desteğiyle, araç gereç bağışıyla başladılar. Azerilere hem İngiltere'de hem de Amerika'da eğitimler vererek ve bolca para aktararak muhalefet yayınları, partileri örgütlediler. Sonra Quantum Kıyı Bankerlik Şirketi'nin danışmanı Soros adına kurulan vakıf girdi ve gençleri, kadınları, öğretmenleri, öğrencileri örgütledi. İş o duruma geldi ki ABD'nin Bakü Büyükelçisi köy köy gezerek muhalefete destek oldu. Bunlar yetmezmişçesine ABD Büyükelçilik konutunda öteki yabancı devlet temsilcilerinin de katıldığı gece toplantılarında Azeri muhalefet liderlerini topladılar, seçimler öncesinde yeni taktikler belirlediler. Hatta bu toplantıların sonuncusuna iktidarın bir bakanı da katıldı. Milliyetçi geçinen İsa Gamber namlı parti lideri Gürcistan'a dek gelmiş olan ABD başkanını kendilerine destek vermesi için George Bush cenapları Bakü'ye gelsin diye açıklama yaptı. Bu olup bitenleri Azerbaycan'da Proje Demokratiya adım adım teslimiyet kitabımızda para listeleri de içinde olmak üzere tüm ayrıntılarıyla yazmış idik. Hesapçı kitap Azerbaycan Kasım 2005 seçimlerinden 3 ay önce Bakü'deki yurtseverlerce Azeri diline çevrilerek yayınlanacaktı. Kitabı çok isteyen bu öncüler birdenbire sessizleştiler. Kitabı biz Türkiye'de yayınlayalım, siz oradan bir yayın şirketi bulunuz ki kitapları ithal edip Azerbaycan hakkına iletsin de bu oyun bozulsun dedik, olmadı. Sonra bir de baktık ki bu kişiler İngiliz-Amerikan örgütlerinin yaptıklarını unutmuşlar ve Soros'u tek sorumlu olarak ilan etmekteler. Yayınlanmayan kitabın 95 sayfasını Türkiye'deki gazetecilere dağıttık ki bilgi engelleri aşsın. Ali Sirmen, Işık Kansu ve Arslan Bulut konuyu gündeme getirdiler. Cumhuriyet gazetesinde 3 gün dizi yapıldı. Seçime 3 gün kala Arslan Bulut köşesinde kitaptaki bilgileri özetleyerek akan paralar dahil yazdı. Aynı günlerde Türkiye'de de kendisini büyük milliyetçi olarak tanımlayan bir profesör İsa Gamber'i büyük milliyetçi diye yazıp çizmekte, Azerbaycan'da geçmiş seçimlerde hile yapıldığını anlatmaktaydı. Her nedense yazdıkları hep Amerikalıların seçim raporlarına benzemekteydi. Bunda bir şey yok. İnsanlar aynı düşünceye ve aynı bilgiye sahip olabilirler. Ancak profesör bazı kişilerin uzun süredir Türkiye'deki Türkler ile Kafkasya ve Asya'daki Türklerin arasını açmaya çalışılan kişiler olduğunu, şimdi de Türkçülerin arasını açmaya çalıştıklarını yazdı. Böylece biz de işlevimize yakıştırılan karalamayı öğrenmiş olduk. Seçimler yapıldı, muhalefet Türkiye'nin de desteğine karşın seçimi yitirdi. ABD elçisinin evindeki toplantılara katılan o bakanın evi basıldı, bol miktarda para bulundu. Muhalefet çatladı ancak sonuç değişmedi. Azerbaycan Devlet Başkanı Washington'a gitti ve ABD Başkanı George Bush Jr. ile Azerbaycan'daki demokratik gelişmeyi görüştü. Böylece turuncu pembe kalkışmaya gerek kalmadan Azerbaycan'da Proje Demokratiya başarıya ulaştı. Şimdi sıra Azerbaycan'da hava üssü kurmaya ve İran kuzeyindeki Azerilerin ayaklanmasına geldi. 15 Mayıs 2006. Sen Suikast filminin neresindensin? Yakın geçmişi sabırla okuyalım. ABD'nin din hürriyeti operasyonundan önce örgütler kurulmuş. Aralarında okumuş yazmışlar avukatlar, mühendisler de bulunan üyeler kitap evi açmış, gazete çıkarmış, yeni gençlerle tanışmışlar, şubeleri oluşmuş. Polis ifadelerine göre Tahran'da bir TC uyrukluyla buluşmuşlar. Savama, yani İran İstihbarat ve Operasyon Kurumu elemanlarıyla tanışmışlar. Otomatik silah, plastik patlayıcı kullanma eğitimi görmüşler. Eğitimlerini Sapanca Gölü yakınlarındaki yamaçlarda sürdürmüşler. Daha sonra suikastlar işlemişler. Türban zincirleme eylemlerine karışmışlar. Türban eylemleri adam gibi kovuşturulsa belki de faili meçhul cinayetlerden bazıları hemen aydınlanacakmış. Yıllar sonra tutuklanıp yargılanmışlar. Yargılanma sırasında İran ilişkileri sorgulanmamış. Mahkeme İran bağlantısında adı geçenlerin soruşturulması, en azından tanıklıklarına başvurulması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İran devletine başvurulmasını istememiş. Sanıklardan bazıları beraat etmiş, bazısı af ceza indirimi derken dışarı çıkmış. İçlerinden ikisi eski ülkücü, yeni tahsilatçıların yanında çalışmış ve öldürülmüşler. Bu elemanlar daha önce Ülkücü adı altında suçlara karışıp içeri düşmüşler. Oralarda İslam devrimcisi sanıkların eğitiminden geçip Allah'ın askeri ya da İslam'ın mücahidi olmuşlar. Bazıları yeniden gazete çıkarmışlar. Bursa hapishanesinde eğitim çeken kişi bile gazetede yazar olmuş. Bu gazete bazı kişileri hedef gösteren yayınlar yapmış ve o kişilerden biri öldürülmüş. Öldürene meczup deyip geçmişler. Hedef gösteren ise basın yayın düşünce özgürlüğü kapsamında işin içinden sıyrılmış. Adam TC'nin rejimini İslami demokrasi olarak değiştirme yolunda bir partinin önde geleni olmuş. Zaten o partinin başkanı Libya Devlet Başkanı'nın açıklamasına göre başkumandan vekili ve Merve Kavakçı'nın açıklamasına göre başkumandanmış. Partinin ikinci sırasındaki kişi kalkmış CFR, Council on Foreign Relations adlı ABD iş adamı banker istihbarat devlet memuru örgütündeki yuvarlak masanın kıyısına ilişmiş. Partisinin demokrasi kavgasını türban işlerini görüşmüş. Eşi türban özgürlüğü için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Bir öteki şehrin emini olmuş. Said-i Nursi yani Kürdi konferanslarında açılış konuşmaları yapmış. Afganistan Savaşı önderlerinin dizi dibinde fotoğraf çektirmiş. Gaziantep'te yerel yönetimlerin iktidarı için Ankara'ya yürüyelim demiş. Bush'ların partisinin örgütü İRİ Derneği kamuoyu yoklaması yaptırmış ve bu kişiyi daha o zamanlar en popüler siyasi olarak tanımlamış. Kişi çok geçmeden devletin yönetimine geçmiş. Ulemalara danışılırken yönettiği devletin yargı organlarını, yargıçlarını kıyasıya suçlamış. Ülkenin en duyarlı yerinde eroin yolunun üstünde, İran sınırındaki Şemdinli ilçesinde bombalar patlamış. Kişi bu oyunu bozacağız demiş. Sonra bir bomba daha. Sonra bildik savcı işbaşı yapmış. Savcıya kişi partisinin milletvekili ve meclis araştırma komisyonu başkanı Diyarbakır'da hazırlanıp mecliste seslendirilen ifadeler yollamış. O arada PKK bağlantılı kalkışma kentlere yayılmış. Yazının başında belirtilen gazete yargı organının yargıçlarının fotoğraflarını da basarak işte onlar diye manşet çekmiş. Aynı gazetede bir başka yazar, bir profesör, inceden din hürriyeti kurbanı, Kürt yemeği, Kürt musikisi, Merve, Fethullah, Cem Karaca ve süslemeli karmaşık yazılar döktürerek kim bilir kime neyi bildirmekte. Bu arada ABD, Türkiye'yi İran'ın en birinci tehdit olduğuna inandırmakta kararlı. Örgütler, kurumlar, medya tersinden düzünden çalışıyor. TC devletini yönetmekle yükümlü olanlar sıkıştıkça türban işlerini öne çıkarıyor. Çankaya'ya çıkar mı çıkmaz mı diye tartışma yaratıyor. Üniversitelerde PKK yandaşı öğrenciler bayrak çekiyor, karşı koyanlar çıkıyor, kavga gürültü. Gazetelerde ilk sayfa haberleri 11 Eylül 1980'den kalma sağcılar solculara saldırdı başlığıyla yayında. TC'nin dışarıyla ilişkilerinden sorumlu kişisi İran'a nasihat vereceğizin Arapçasını söylemekte. Başka devletin ve Avrupa'nın her dediğini yapmakta olan Türkiye'yi takan varmış gibi. Bu arada yargı kurumu silahlı saldırıyla kana bulanıyor, yargıç ölüyor, yargıçlar yaralanıyor. Meclisin başkanı duraksamaksızın katilin akli cezai ehliyetinden şüphe etmek gerek diyor, yani meczup. Birinci yönetici bu cinayetle bizim beyanlarımız arasında ilişki kurulmasın diyor. Katil için şucu bucu açıklaması yapılıyor. Ortada suç dosyası oluşmamış, dosyayı görmemiş, kanıtlara bakmamış olan bazı şucu bucuları koruyup kollamakla yükümlü yazarlar, cinayetin şucu bucularla ilişkisi olamaz diye yazı döşeniyor. Onların bu kollamacılığınız olmasa o operatör kolayca tetikçi bulamazdı derken, öldürülen vurulan yargıçları manşetten hedefe koyan o bildik gazete yeni manşet atıyor. İğrenç saldırı, yine aynı film. Yurttaşlarınızı şuna ya da buna ikna etmek için operatörler görevde. İplerin ucu kim bilir nerede. Bu işlerde neden hep şucular ve bucular kullanılıyor? Hem devlet kutsal diyeceksin hem de her fırsatta o devletin kurumlarını karalayacaksın. Kan kurumadan yorum döşenip öldürülenleri, yaralananları inceden suçlayacaksın. Senin hiç mi günahın yok? TC'nin temellerini sarsmak için her türlü kaba kışkırtıcılığı yapacaksın, yetmeyecek devletin kurumlarını, resmiyle, ismiyle yargıçlarını, hukukçularını hedef göstereceksin. Aynı film diye işin içinden sıyrılmaya kalkacaksın. Peki ama senin bu filmde rolün ne? Önünüze konulan her bilgiyi aklınızın ve ülkenizin egemenliği süzgecinden geçirmeden demeçler verenlere ne demeli? Yargı kurumunun güvenliğini sağlamayı aklından bile geçirmeyenlere. Hiç kuşkum yok ki onlar yarın Kocatepe Camisi'nin avlusunda bir tabuta daha selam duracaklar. Aklı yerinde yurttaşlar çatışmayı besleyecek davranıştan kaçınmazsa, katillerin arkasındaki ve yanı başındaki destekçileri de içine alan bir açık yargılama istemini sonuç alana dek yükseltmezse, iç işlerimize açıktan karışan yabancı devlet temsilcilerinin, yurdumuzda kurumlara ve yaşamın her alanına sızmış olan yabancı devlet istihbaratçılarının, örtülü ve yarı açık operasyoncularının sınır dışı edilmesi için devletin kurumları, siyasal partileri göreve zorlanmazsa, ne bağımsızlık, ne laiklik, ne sosyal devlet, ne din ve ibadet, ne de düşünce özgürlüğü olur ve geriye her an karıştırılabilecek, avanak yerine konulacak, bir toplum bile olamamış birbirine kıyan insanlar sürüsü kalır. 18 Mayıs 2006 11. Ayrımın Sonu Sayfa 127